Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. رحلت الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev, Kâbe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 24 Aban 1400, Hicri Kameri 9 Rebiyusani 1443 ve Miladi Takvimle 15 Ekim 2021 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamine'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Edward Anilli anısına ve Batı Asya gelişmeleri adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özet.
Devre Muhafızları Genel Komutanı düşmanların acımasız yaptırımlarının özgüven ve ilerlemeyi sağladığını söyledi. Amerikan heyeti Suriye'deki Kürtlerin kontrolündeki bölgelere yasa dışı yollardan seyahat etti. Erdoğan, Türkiye'nin Suriye sınırındaki askeri gücünü takviye etmesi gereğine vurgu yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Libya'dan ayrılmayacağını bildirdi. Hamas hareketi Siyonist rejimi ateşle oynamayın şeklinde uyardı. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken, Polonya Belarus sınırındaki krizden Belarus ile Rusya'yı sorumlu tuttu. Şimdi haberler.
İran İslam Devrimi Muhafızlar Ordusu Genel Komutanı tüm komplolara ve kötü niyetlere rağmen düşmanlar acımasız yaptırımları İran İslam Cumhuriyeti'nin iç kapasitelerine dayanmak ve ilerleme ve özgüvenine sebep olduğunu belirtti. Tüm General Hüseyin Selami pazar günü İmam Hamene'yi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Üniversitesi'nde bulunan merkez ve birimleri ziyaretinde yaptığı açıklamada İslam devrimini ilahi geleneklerin gerçekleşmesinin bir işareti olarak nitelendirdi ve şöyle dedi. Bağımsız olmak bir toplumun kimliğinin ana işaretleri olan bilim, teknoloji, enerji üretimi, ekonomi ve kültürde bağımsız olmayı gerektirir. Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı İran'ın geleceğine milletinden başka kimsenin karar vermemesi gerektiğini vurgulayarak şöyle dedi. Silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesi durdurulamaz ve herkes İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin İran'ın işine kimsenin karışmasına izin vermeyeceğini bilmelidir dedi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı silahlı kuvvetlerinin denizdeki varlığı güvenli ticareti beraberinde getir dedi. Tuamiral Alirza Tengsiri, İran Limanları ve Denizcilik Teşkilatı Genel Müdürü Ali Ekber Safa ile yaptığı görüşmede şöyle dedi. İslam Cumhuriyeti'nin sınırlarını ve bütünlüğünü korumanın ve savunmanın yanı sıra denizde ve kıyılarda ordu ve devrim muhafızları donanmasının varlığı İran için özellikle kıyı illerinin sakinleri için barış ve güvenli ticarete vesile oldu. Tuamiral Tengsiri ayrıca şöyle dedi, İran devrim muhafızları donanması ve ordusu kıyılarda, limanlarda hatta uzak yerlerde bulunarak bölgede her zaman güvenlik, huzur ve istikrarı sağlayan, denizin güvenliğini sağlamada uyumlu iki kanattır. Söz konusu toplantıda İran Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı Genel Müdürü Ali Ekber Safa'ydı. Silahlı kuvvetlerin güçlü varlığının bölgede güvenli bir deniz ticareti oluşturmanın temeli olduğunu belirterek, ülkenin uluslararası sularının ve su sınırlarının güvenliği, okyanuslarda ve denizlerde bulunan tüm donanmaların otoriter varlığı, cesareti ve ülkenin denizcilik ve liman toplumu için bir iftihardır, dedi. Safa'yı ayrıca ulusal ve uluslararası sularda güvenliğin ve binlerce tanker ve ticaret gemisinin güvenlik geçişinin sağlanmasının Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından her zaman dikkate alınan silahlı kuvvetlerin sürdürülebilir güvenliğinden kaynaklandığını söyledi ve İran askeri birliklerinin çabalarını takdir etti.
İran Serbest Ticaret Sanayi ve Özel Ekonomik Bölgeler Yüksek Konseyi Sekreteri, İran'ın özel ekonomik bölgelerinin yaptırımlara karşı koymadaki rolünü ve etkisini vurguladı. İSNA Ajansı'na göre Said Muhammed dün Elborz eyaletinde düzenlenen ülkenin özel ekonomik bölgeleri genel müdürlerinin ortak toplantısında yaptığı konuşmada, yaptırımlar ve ekonomik savaş koşullarında serbest ve özel ekonomik bölgelerin yöneticileri düşmanla bir tür ekonomik savaş görevlileridirler dedi. Said Muhammed, ülke şimdi baskıcı yaptırımlarla karşı karşıya ve düşman İran'ın ekonomik kalkınmasını engellemeye çalışıyor dedi. İran Serbest Ticaret Sanayi ve Özel Ekonomik Bölgeler Yüksek Konseyi Sekreteri, düşmanın halkın geçimini hedef aldığını işaret ederek, bu gibi durumlarda özel ekonomik bölgelerin rolü çok önemlidir dedi. Said Muhammed ayrıca İran'ın kapasitelerinin çok değerli olduğunu söyledi. İran Serbest Ticaret Sanayi ve Özel Ekonomik Bölgeler Yüksek Konseyi Sekreterine göre Güney, Orta Asya ve Kafkasya'nın açık sularına erişim ve yeni bir Çin projesi olan İpek Yolu üzerinde olmak İran için yüksek bir kapasitedir ve ülkenin farklı bölgelerindeki özel ekonomik bölgeler bu kapasitelerden yararlanabilirler.
İran Kan Nakil Örgütü Genel Müdürü Dünya Sağlık Örgütü'nün belgelerine göre İran'da kan güvenliği gelişmiş ülkeleriyle eşittir dedi. İSNA Ajansı'na göre İran Kan Nakil Kurumu Genel Müdürü Peyman Eşki konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şöyle dedi. İran Kan Nakil Kurumu'nun çabaları İran'ı dünyada ender kanlar küresel ağına üye 23 ülkeden biri haline getirdi. Kanın biyolojik ve hayati bir ilaç olduğunu ve yerini hiçbir şeyin alamayacağını belirten İranlı söz konusu yetkili şöyle dedi. Sağlıklı kanın bağışçıdan kullanıcıya ulaşması için 1700'den fazla teknik talimat geliştirilmiş ve bu da bu kuruluşu Sağlık Bakanlığı'nın tek hayati kuruluşu haline getirmiştir. Eşki her yıl 2,5 milyondan fazla insan İran genelinde kan bağışı için müracaat ediyor ve 2 milyon kişi kan alıyor dedi. İran Kan Nakil Kurumu Genel Müdürü, İran'ın bölge ülkeleri arasında en yüksek gönüllü kan bağışı endeksine sahip olduğunu belirterek, bu kurumun altyapı tesisleri ve organizasyonları diğer ülkelerle kıyaslanamaz dedi.
Şam hükümetinin Amerika'nın ülkeye müdahalesine defalarca karşı çıkmasına rağmen bir Amerika Dışişleri Bakanlığı heyeti pazar gecesi Suriye'nin kuzeydoğusunda Suriye Kürt güçlerinin kontrol ettiği bölgelere gitti. İRNA'ya göre Amerika heyeti Suriye Kürt güçleri sözde komutanı Mazlum Abdi başta olmak üzere Demokratik Güçler Yürütme Kurulu Başkanı Elham Ahmet ve Kürt Özellik Yürütme Konseyi'nin iki başkanı Halid ve Abdülhamid El-Mehbaş ile bir araya geldi. Ziyarete Amerika Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Hasan Goldrich ve çok sayıda Amerikalı diplomat ve askeri komutan katıldı. Suriye'de IŞİD terör örgütünün Amerika'nın bir kolu olarak yenilmesiyle doğrudan grubun yerini Amerikalı teröristler aldı ve o andan itibaren IŞİD yerine Suriye petrolünü çıkarıp çalmaya ve Suriye halkını öldürmeye devam ettiler. Son yıllarda Amerika, Batı Asya bölgesinde özellikle Suriye'de insanlar için adeta bir bela olurken, IŞİD terör örgütünün son yıllarda gerçekleştirdiği bir girişim olan petrol kaynaklarını gasp etti. Son iki yılda Amerika, Suriye'nin petrol zengini bölgelerinde daha fazla asker ve teçhizat göndererek varlığını arttırdı ve bu da Suriye halkından daha fazla petrol hırsızlığına yol açtı. Suriye Demokratik Güçleri Doğu ve Kuzeydoğu Suriye'de üstlenen Amerika terörist ordusuna bağlı milislerdir. Suriye hükümeti, Doğu ve Kuzeydoğu Suriye'deki bu Amerika militanları ve terörist unsurlarının petrol yağmalamaktan başka bir amacı olmadığını ve yasa dışı varlıklarını sona erdireceklerini defalarca vurguladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye sınırındaki askeri gücün arttırılması gerektiğini vurguladı. Anadolu Ajansı'na göre Recep Tayyip Erdoğan dün bir kez daha Suriye'deki Kürt güçlere karşı askeri harekatı sürdürmek için iki ülke arasındaki sınırda güvenlik önlemlerini ve askeri yetenekleri arttıracaklarını bildirdi. Erdoğan, Türkiye ordusunun Suriye topraklarındaki askeri saldırısını yoğunlaştırdığını da vurguladı. Bu bağlamda Türkiye Meclisi geçtiğimiz günlerde Irak ve Suriye'de sözde yabancı terörle mücadele operasyonlarını yürütmek üzere Türkiye askerlerinin konuşlandırılmasını uzatan bir yasa tasarısını onayladı. Türkiye iki yılı aşkın bir süredir terörle mücadele bahanesiyle Irak ve Suriye'nin bazı bölgelerini işgalinde bulundururken son iki yılda Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki yasa dışı operasyonları bu ülkelerin hükümetleri ve halklarının yanı sıra uluslararası toplumunda tepkisine neden oluyor.
Rusya'nın Teknik Askeri İşbirliği Federal Servisi Direktörü, Rusya'nın 5. nesil savaş uçaklarını yapmak için Türkiye'ye yardım etme ihtimalinden bahsetti. Rusya Federal Teknik Askeri İşbirliği Teşkilatı Direktörü Dimitri Şugayev, dün Sputnik'e verdiği demeçte, Moskova 5. nesil bir savaş uçağının geliştirilmesine yardımcı olmak için Ankara ile görüşüyor dedi. Ankara, Ekim ayında Amerika'nın F-35 tedarik programından çıkarıldıktan sonra Türkiye'ye F-16 jetleri satın almayı teklif ettiğini açıklamıştı. Bu arada Amerika Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı cumartesi günü verdiği bir röportajda Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışına karşı olduğunu belirtti. Amerika Kongresi F-16 savaş uçağının Türkiye'ye satılıp satılmayacağına karar verecek. Amerika Temsilciler Meclisi'nin çok sayıda üyesinin Kasım ayı başlarında Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e bir mektup göndererek F-16 savaş uçaklarının Türkiye satışına karşı çıktığı bildirildi. Türkiye, Amerika'nın F-16 talebini reddetmesi durumunda Rusya'dan savaş uçağı satın alacağı uyarısında bulundu.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ülkenin yaygın eleştirilere rağmen Libya'daki askeri varlığını sürdüreceğini duyurdu. İbrahim Kalın dün yaptığı açıklamada Lübnan ordusunun Libya'daki askeri varlığının Libya hükümetiyle bir anlaşmaya bağlı olması nedeniyle Libya'dan ayrılmayacağını duyurdu. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ayrıca Libya'da konuşulan yabancı birliklerin paralı askerler olarak adlandırılmasını protesto etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Libya'da Türk askerlerin varlığı bu ülkenin ve bölgenin istikrarını ve güvenliğini tehdit ediyor demişti. Fransız haber ajansıyla özel mülakat gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yabancı askerlerin Libya'dan çekilmesini en önemli konu olarak görmenin yanlış olduğuna inanıyoruz ifadesini kullandı. Libya'nın siyasi sürecinde, seçimlerde ve ekonomik konularda desteğe ihtiyacı olduğunu belirten Kalın, bizim Libya'daki askeri varlığımız Libya ordusunu eğitme amacı taşıyor dedi.
Libya'da eski lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi 24 Aralık başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı. Libya'da 2011 yılında devrilen ve linç edilerek öldürülen 41 yıllık eski lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam 24 Aralık'ta düzenlenecek başkanlık seçimleri için aday başvurusu yaptı. Libya Yüksek Seçim Komisyonu Basın Müdürü Halid El-Menai, Kaddafi'nin Sebha kentinde Yüksek Seçim Komisyonu şubesine giderek başkanlık seçimlerine resmen adaylık başvurusunda bulunduğunu doğruladı. Seçim merkezine bizzat giden Seyfülislam Kaddafi, 2011 yılından bu yana ilk kez ortaya çıktı.
Türkiye Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 189 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 21.624 yeni vakanın olduğunu açıkladı. 14 Kasım'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 21.624 vaka tespit edilirken bir günde toplam 346.642 test yapıldı. İyileşen hasta sayısı 20.550 olarak kaydedildi.
Ermenistan Savunma Bakanlığı daha önce ateş açılma hadisesinin yaşandığı Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki sınırdaki durumun nispeten sakin olduğunu duyurdu. Fars Haber Ajansı'na göre Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada şunları söyledi. Yerel saatle 19'dan itibaren Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki sınırın doğu kesiminde durum nispeten sakin ve herhangi bir ateş açma olayı olmadı. Bakanlığa göre Azerbaycan Cumhuriyeti ordusuna ait zırhlı araçların Ermenistan topraklarında ilerleyişine ilişkin sosyal medyada yayınlanan haberler doğru değil. Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Azerbaycan ordusunun cumartesi günü Dağlık Karabağ'ın Gegarkunik bölgesinde iki ülke arasındaki temas hattında bulunan Ermeni güçlerin mevzilerine ateş açtığı ve Ermenistan'ın da aynı şekilde bölgede bulunan Azerbaycan güçlerinin mevzilerine ateş açtığı bildirildi. Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada karşılıklı ateş sırasında hiçbir Ermeni askerin öldürülmediğini bildirdi. Saldırı Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Bakü ile Erivan arasındaki ilişkileri normalleştirmeye hazır olduğunu açıklayan ve Dağlık Karabağ Üçlü Anlaşması'nın uygulanmasının önemli olduğunu bildiren bir açıklama yapmasıyla geldi. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki çatışmalar 27 Eylül 2020'de tartışmalı Dağlık Karabağ bölgesinde başladı ve 10 Kasım 2020'de Rusya'nın arabuluculuğunda çok sayıda kişinin ölümü ve yaralanmasıyla sona erdi.
Terör rejimi İsrail medyası pazar gecesi İsrail'in işgalindeki Filistin topraklarındaki Tel Aviv'de bir otoparkta büyük bir yangın çıktığını bildirdi. El Meyadin kanalı Siyonist medyadan alıntı yaparak Tel Aviv'in güneyinde çok katlı bir otoparkta çıkan yangının büyük patlamaya yol açtığını bildirdi. Ayrıntılı haber verilmedi.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Siyonist rejimi ateşle oynamaması konusunda uyardı ve direniş saldırılara yanıt vermeye hazır ve herhangi bir saldırıya kesin ve hızlı yanıt vermekte bir an bile tereddüt etmeyecek dedi. Sefa Haber Ajansı'na göre Hamas hareketi dün İzzettin el-Kassam Tugaylarının liderliğindeki Filistin direnişinin Gazze şeridine karşı 2012 savaşında gerçekleşen Heccare el-Secil operasyonun yıl dönümü münasebetiyle yayınladığı bildiride askeri gücünü artıran İzzettin el-Kassam Tugayları liderliğindeki Filistin direnişi Siyonist düşmanla defalarca savaşa girdi dedi. Tüm Filistin halkına Filistin'in kurtuluşunun yakında gerçekleşeceğine dair söz veren Hamas, Filistin direniş güçlerinin bu ülkenin esirlerine sadık kalacağını, özgürlüklerinin bir güvenlik ve dini mesele olduğunu vurguladı. Hamas, Filistin'in cihat toprakları ve özgürlerin yurdu olduğunu, düşmanın topraklarının hiçbir yerinde meşruiyetin bulunmadığını ve sürekli direniş yolunu Gazze'den Kudüs'e kadar uzandığını belirtti. Siyonistlerin Filistin halkının irade ve kararlılığını zayıflatmaya yönelik tüm planların boşa çıktığını belirten Hamas, Heccare el-Secil savaşının düşmanla savaş tarihinde bir dönüm noktası olduğunu belirterek, çünkü o savaşta direnişin füzeleriyle Siyonist rejimin siyasi, askeri ve güvenlik başkentini vurduğunu hatırlattı.
Polonya Dışişleri Bakanı ile görüşen Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken, Polonya-Belarus sınırındaki mülteci krizinden Belarus yönetimiyle Moskova'yı sorumlu tuttu. Çoğu Batı Asya'dan gelen 2000'den fazla mülteci şu anda Belarus ve Polonya arasındaki sınır bölgesinde yerinden edilmiş durumda. Belarus-Polonya sınırındaki durum, sığınmacıların aşırı soğukta yiyecek ve su kıtlığıyla karşı karşıya kalmasıyla daha da vahim hal aldı. Sığınmacılar Polonya'ya girerek başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerine ulaşmaya çalışıyor. Polonyalı yetkililer sınıra dikenli teller yerleştirerek ve asker konuşlandırarak göçmenlerin Avrupa Birliği'ne girmesini engelliyor. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de Blinken ile Rau arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre Blinken, Amerika'nın Polonya-Belarus sınırındaki mülteci krizinden açık bir şekilde Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko ile Rusya'yı sorumlu tuttuklarını dile getirdi.
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov, Dubai Air Show 2021 Havacılık Fuarı kapsamında yeni 5. nesil hafif avcı uçağı Checkmate'in tedarikinin Batı Asya ülkeleriyle görüşüleceğini belirtti.
İngiltere'nin Liverpool kentinde hastanenin önündeki araçta meydana gelen patlamada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ve Venezuela'da dünyanın en büyük orkestrası kuruldu. Başkent Caracas'ta 12 bin müzisyen Çaykovski'nin Slav Marşı eserini icra etti. Orkestra Guinness Rekorlar kitabına girmeye aday. Venezuela'nın başkenti Caracas'ta çocuk ve gençlik orkestralarından binlerce müzisyen bir araya geldi. Bu dev orkestra Rus besteci Piotr Ilich Çaykovski'nin Slav Marşı eserini çaldı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Amerika'nın Suriye'de savaş suçlarının ifşa olunmasıyla ilgili. New York Times gazetesi yayınladığı haberle Amerika ordusunun Suriye'de sözde IŞİD ile mücadele sırasında düzenlediği hava saldırısında onlarca kadın ve çocuğu öldürmekle savaş suçu işlediğini duyurdu. Amerika ordusu 2019 yılı hava saldırıları sırasında en az 64 kadın ve çocuğu öldürdüğü cinayetini örtbas etti. Amerika Hava Güçleri 18 Mart 2019 tarihinde Bauz kenti yakınlarında Suriye'de kara operasyonları görevini yapan Amerikan özel birliklerinin direktifi üzerine ardı ardına iki hava saldırısı düzenledi. O dönemde operasyon biriminde olan hava kuvvetlerine bağlı bir avukat bu saldırının savaş suçu olma ihtimalinden söz etti ve daha sonraları Savunma Bakanlığı Genel Müfettişi'ne ve Senato Silahlı Komitesi'ne uyarıda bulundu. Fakat bu konuda hiçbir girişimde bulunulmadı. Savunma Bakanlığı Genel Müfettişi bu bağlamda 18 Mart tarihinde bazı araştırmalar başlattı fakat yayınladığı raporunda söz konusu hava saldırısına hiç değinilmedi ve bu bağlamda da hiçbir bağımsız ve tam bir araştırma yapılmadı. Zaman aşımı ile Amerika ordusu da bu konuyu unutturdu. Şimdi New York Times gazetesi tarafından haberin yayınlanması ve Amerika ordusunun Suriye'de işlediği diğer cinayetler ve suçlarla ilgili yeni olayların ifşa olması ile birlikte Amerika'nın bu ülkede sözde IŞİD karşıtı operasyonlarının açıklanmayan yeni boyutlarının sır perdeleri aralanıyor. Amerika liderliğindeki uluslararası sözde IŞİD karşıtı koalisyon 2014 yılında tekfirci terörist grup IŞİD ile savaşma bahanesiyle kurularak Suriye'deki operasyonlara başladı. Söz konusu koalisyon Suriyeli sivillere karşı birçok saldırı düzenleyerek birçok sivilin ölümü ve yaralanmasına sebep oldu. Birleşmiş Milletler birkaç raporunda Amerika ele başlığında sözde IŞİD karşıtı koalisyonun saldırılarının savaş suçu anlamında olduğunu belirtti.
Suriyeli yazar Gaston Ramazan Yusuf, Amerika'nın Suriye'de işlediği savaş suçlarına ve uluslararası hukuk uzmanlarının görüşlerine dayanarak Amerika'nın Suriye'deki eylemlerine savaş suçu ve insanlığa karşı cinayet seviyesinde olduğunu belirtiyor. Şimdi sorulması gereken soru, eğer hava saldırısı sırasında sivil insanların katledilmesi savaş suçu sayılıyorsa neden Amerika Suriye halkının sayısız hava saldırılarında öldürülmesiyle ilgili ikna edici açıklamada bulunmak bir yana neden bu konuda kayıtsız kaldı ve bunu tali hasarlar olarak hesapladı? Mevcut kanıtlar ve belgelerin incelenmesi Amerikan uçaklarının birçok saldırıları boyunca sivillerin kayıplarını en aza indirmek için gerekli tedbirleri almadığını göstermekte. Aslında yapılan hava saldırılarının birçoğu orantısız ve gerektiğinden daha ağır veya hedefsiz saldırılarmış. Görünüşe göre Amerika ve ortakları için önemli olmayan tek mesele onların hava saldırılarında hayatını kaybeden sıradan insanların ölümü veya yaralanmasıdır. Bu mesele ise savaş suçlarının en bariz örneğidir. Suriye hükümeti defalarca Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'nden Amerika'nın ülkedeki savaş cinayetlerine son vermesini sağlamasını istedi. Esasen Amerika ve müttefiklerinin sözde IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon çerçevesinde Suriye'deki varlıkları sırf bu ülkede sivillerin katliamı ve bu ülke halkının acı ve kederlerinin artmasına sebep olmuştur. Amerika basından New York Times'ın son raporu ise hala hukuk dışı bir şekilde Suriye'nin bazı bölgelerini işgalinde bulunduran Amerika'nın insanlık dışı eylemleri ve işlediği savaş suçlarının bir kez daha altının çizilmesi anlamındadır.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Sudan'da siyasi krizin devam etmesi hakkında. Sudan Ordu Komutanı Abdülfettah el-Burhan'ın yeni bir hükümet konseyi kurma girişiminin ardından Sudan'daki protestolar devam ediyor. Bu arada askeri güçlerin protestoculara saldırdığı nedeniyle şimdiye kadar 5 kişi öldü ve birçokları da yaralandı. Sudan'ın durumu 25 Ekim tarihinden daha da kritik hale gelmiş bulunuyor. Sudan Ordu Komutanı Abdülfettah el-Burhan, yaptığı darbeyle Başbakan ve Yönetim Konseyi üyelerini görevden almakla birlikte bu ülkede iktidarı eline aldı. Askeri güçler Başbakan'ı tutuklayarak kabineyi feshettiler ve ülkede olağanüstü hal ilan ettiler. Sudan'da darbe üzerinden 2 hafta geçerken Burhan verdiği direktifle ülkede yeni bir geçiş yönetim konseyinin kurulmasını emretti. Buna göre El Burhan Geçiş Yönetim Konseyi Başkanı, Yardımcısı Muhammed Hamdun Deglu, El Kelbaşi, Akkar ve Ata üyeleri olacaklar. Konseyin sivil üyeleri ise Nikola, Ebul Kasım, Muhammed, Yusuf Muhammed, Selmi Abdülcebbar ve Abdülbaki Abdülkadir olacaktır. El-Burhan, ülkenin sivil itaatsizlik ve protestolara hala şahit olduğu, başkent Hartum'da ticaret merkezleri, firmalar ve çeşitli kurumların tatil olduğu bir dönemde yeni yönetim konseyini kuruyor. Sudanlı göstericiler El-Burhan'ın girişimini kendi ülkelerinin tersi olduğunu, yararlarının tersi olduğunu belirterek ülkenin askeri güçler tarafından idare edilmesine karşıdırlar. Öyle ki son günler gösteriler düzenleyerek askerlerin girişimi kınarken iktidarın barışçıl yollardan sivillere devredilmesini, özgüven ve güvenli seçimlerin düzenlenmesini istiyorlar. Halk protestoları askeri güçlerin göstericileri şiddetle bastırarak durumu normalleştirmeye çalıştıkları bir sırada gerçekleşiyor. Sudan Doktorları Merkezi Komitesi, cumartesi günü askeri yönetime karşı düzenlenen protestolar sırasında ordu güçleri tarafından en az 5 protestocunun kurşunla vurularak öldürüldüğünü belirtti.
Diğer yandan Demokratik Doktorlar Birliği'nin belirttiğine göre on binlerce gösterici Hartum ve diğer kentlerin cadde ve sokaklarında düzenledikleri gösterilerde askeri iktidara hayır gibi sloganlar atarak askerlerin iktidardan çekilmesini istediler. Sudan İş İnsanları Derneği sözcüsü de bu bağlamda yaptığı açıklamada El-Burhan'ın girişimlerinin yasa dışı olduğunu belirterek biz meydan itirazlarımıza devam edeceğiz ve Sudan halkı da bu girişime karşı direnişini sürdürecektir dedi. Bu arada Sudan'da dış müdahaleler de artmaya başladı. Birçok Sudanlı ise askerlerin iktidara gelmesini özellikle konser rejim İsrail'in çıkarları doğrultusunda olduğunu belirtiyorlar. Katar eski başbakanı Şeyh Hamd bin Cansim Ali Sani bu bağlamda yaptığı açıklamada Sudan'da yaşananlar olup gidecek fakat İsrail ve bir Arap ülkesi arasında planlama, koordinasyon ve işbirliğinin sonuçlarından biridir dedi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü müdahaleci bir açıklamada bulunarak biz Hartum krizini çözmek için diplomatik kanalları oluşturduk, krizin bitmesi için çalışıyoruz dedi. Diğer yandan Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken de Sudan Ordu Genel Komutanı Abdülfettah el-Burhan ile telefon görüşmesinde bir an önce geçiş hükümetini kurulmasını ve Sudan'da demokrasiye geçiş sürecinin korunması önemini vurguladı. Diğer yandan Sudan'da krizin sona ermesi için ara buluculuklarda devam ediyor. Sudan'la sivil hükümetin iş başına gelmesi ve özgür seçimlerin düzenlenmesine kadar protestolarına devam edeceklerini belirttiler. Bu yüzden görünüşe göre Sudan'da siyasi şartlar çok çetrefilli bir durum haline geldi ve eğer müzakere yoluyla krizi çözmek için istişareler başarısız kalırsa ülke başka bir iç savaşa karşı karşıya kalabilir. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 24 Aban 1400, Hicri Kameri 9 Rebiüssani 1443 ve Miladi 15 Kasım 2021 Pazartesi. ...42 yıl önce bugün Hicri Şemsi 24 Aban 1358'de İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nın tedvin ve onaylama çalışmaları Rehberlik Bilgeler Meclisi'nde sona erdi. Bu yasa, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslami ve talim değerleri özellikle sosyal adalet ve insanların hukuku üzerine temelini oluşturmaktadır. İran Anayasası, Rehberlik Bilgeler Meclisi'nce onaylanmasından sonra bir referandumda halkın çoğunluk oyuyla onaylandı ve böylece yeni bir anayasa insani haklar ve İslami temel ve talimlerine göre tedvin edildi ve dünya ülkeleri anayasalarında yeni bir sayfa açılmış oldu. Bilindiği üzere Hicri Şemsi 1368'de anayasada bir takım değişiklikler gerçekleşti ve Rehberlik Bilgeler Meclisi'nce onaylanması ve referandumun yapılmasından sonra yürürlüğe girdi. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 24 Aban 1360'da İranlı önde gelen bilim adamı, müfessir ve filozof Ayetullah Allame Seyyid Muhammed Hüseyin Tabatabai 80 yaşında vefat etti. Bu büyük alim İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinde faziletli ve bilgili bir ailede dünyaya geldi. Allame Tabatabai ilk eğitimini bitirdikten sonra dini ilimleri ve Arapçayı öğrendi ve daha sonraları bu dallarda ders vermeye başladı. Felsefe, Kur'an tefsiri ve İslami irfan dallarında üstün bir hoca olan Ayetullah Tabatabai, edebiyat ve matematik, fıkıh, bilim dallarında da büyük bir yeteneği vardı. Allame Tabatabai felsefe ve İslami bilimlerde birçok eser kaleme aldı ki bunlardan El Mizan eserine değinebiliriz. İslam dünyasında eşi benzeri olmayan bu değerli eser 20 cilt olarak hazırlanmış olup Kur'an-ı Kerim'in yüce kavramlarının daha iyi anlaşılmasına büyük katkı sağlamaktadır. ...42 yıl önce bugün Hicri Şemsi 24 Aban 1358'de casusluk yuvasına dönüşen Amerika'nın İran'daki büyükelçiliğinin ele geçirilmesinden birkaç gün sonra Amerika yönetimi bu inkılapçı girişime karşı şiddetli tepki göstererek İran'ın dünya çapındaki bütün döviz rezervlerini bloke etti. İran'ın banka hesaplarının kapanmasıyla birlikte Amerika hükümetinin İran'a karşı iktisadi baskıları yoğunlaştı. Amerika'nın bu girişiminden önce İran Amerika'ya petrol ihracatını durdurmuştu. 53 yıl önce bugün Hicri Şemsi 24 Haziran 1347'de İranlı şair Muhammed Hüseyin Rehi Muayyeri 59 yaşında vefat etti. Rehi Muayyeri kendi tasniflerinin yapılmasında şairlik ve musiki sanatından yararlanırdı ve bu konularda değerli eserler kaleme aldı. Hicri Şemsi 24 Haziran İran takviminde kitap ve kitap okuma günüdür. İran'da Hicri Şemsi 1372 yılının Haziran ayında bugünün kitap ve kitap okuma günü olarak belirlenmesi, ülkede kitap okumanın ne denli önemli olduğunu göstermektedir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Cemil Çiçek, 50+1 ciddi problem çıkarıyor.
Karar.
Veri boşluğu sosyal politika boşluğunu doğuruyor.
Yeni Asya.
Halkın 1/5'i yeterince ısınamıyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mustafa Karaalioğlu 13 Kasım tarihli Karar gazetesinde %50+1 şartı kalkarsa seçimin kaderi değişir mi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Hepimizin bildiği ve yaşadığı gibi Türk tipi başkanlık sisteminin saymakla bitmez mahsuru vardır. Sistem sadece eksik, başarısız ve verimsiz değildir. İlaveten başarısız şekilde tatbik edilerek tabiatında var olan eksikler daha belirgin hale gelmektedir. Bazı eksikleri de zaman ilerledikçe görüyoruz. Mesela Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeden aktardıklarına göre sistem gerçeklerden uzaklaşma duygusu ile yaratıyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Karamollaoğlu'na göre Erdoğan ekonomide ve dış politikada her şeyin dört dörtlük olduğunu düşünüyor. Böyle bir dış politikayı ve böyle bir ekonomiyi dört dörtlük görmek ancak başkanlık sisteminde başkan olmakla mümkündür. Demek oluyor ki bu sistemde Cumhurbaşkanı dışında tamamı yetkisiz olan kişilerin durumun dört dörtlük olmak şöyle dursun, felakete doğru gittiğini söyleme yetkisi, gücü ve fonksiyonu da bulunmuyor. O görüşmeden sızan asıl malumat ise Cumhurbaşkanı'nın her şeyden memnun olmakla birlikte seçim için gereken %50+1 kuralından şikayetçi olduğudur. Detay yok ama Cumhurbaşkanı muhtemelen en çok oy alan kişinin seçilmesinin daha iyi olduğunu düşünüyor. Sır değil, daha önce de böyle sözleri kamuoyuna yansımıştı. Bu düşüncenin temelinde iki gerekçe olmalıdır. Erdoğan seçimin ikinci tura kalacağını düşünüyor, ikinci tura kalan seçimi kaybetme ihtimalini hesap ediyor. %50+1 barajı olmasa bile en çok oyu alan aday seçileceğine göre muhalefetin kendi arasında anlaşmazlığa düşüp çok adayla çıkacağı ve kendisini de bu parçalanmışlıktan yararlanarak ipi gözleyeceğini varsayıyor. Anlaşılan o ki Cumhurbaşkanı çok istediği ve bütün eleştirilere kulak tıkayarak kabul ettirdiği başkanlık sisteminin parlamenter sistemde oy oranıyla sınırlanmayan ve çok daha garantili olan iktidar imkanını nasıl riskli hale getirdiğini pek düşünmemiş. Şimdi düşünmeye başladığında da pek sağlam bir fikir bulabildiği söylenemez. Zira baraj ister %50 ister %40+1 olsun, en nihayet seçimi kazanmak, en yüksek oyu almak gerekir. Bu durumda barajın inmesi bir işe yaramaz. Yerel seçimlerde baraj yoktu ve Millet İttifakı büyük şehirleri almayı başardı. Kazanan takım ve kazanan taktik ortadayken, baraj kalkacak olsa bile muhalefetin cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın istediği gibi çok adayla seçime girmesi sıfır ihtimaldir. Erdoğan'ın varsayımı son günlerde iktidar kanadı tarafından çokça dile getirilen Millet İttifakı içinde kavga olduğu duyumluğuna dayanıyorsa bu da pek isabetli sayılmaz. Çünkü açıkça görünüyor ki Millet İttifakı kazanmanın kıymetini biliyor ve kendilerine kazandıran taktiğini bozmayacak kadar da siyasetten anlıyor. Yerel seçimde oluşan ve giderek gelişen siyasi üstünlüğü yakaladıktan sonra seçim sonucuna olumsuz yansıyacak bir taktik hata yapmayacaklardır.
Kazım Güleç 113 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde helalleşme siyaset gündeminde başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Hatırlanacağı üzere helalleşme konusunu biz 1,5 sene kadar önce köklü bir tarikat önderinin bu yöndeki mesajı vesilesiyle gündeme getirmiştik. CHP liderinin önce bir helalleşme süreci başlatmalıyız deyip ardından muhafazakar dünya ile helalleşmemiz lazım diyerek konuyu takipçi bir tavırla seslendirmesi meseleyi bir defa daha siyasetin gündemine de taşıdı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Sonra DP Genel Başkanı Uysal konuştu. AKP kadrolarının hukuk içinde milletimizle helalleşmesi gerekir. Ellerini kollarını sallayarak gitsinler demiyoruz. Ülkenin milyarlarca dolar kaybının hesabı sorulmalı. Haksız zenginleşenler kimlerse bunun hesabını vermeli. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu da kısa süre önceki bir beyanında İktidardakiler kutuplaşma diyecekler, biz kucaklaşma diyeceğiz. İktidardakiler hesaplaşma dedikçe biz de helalleşme isteyeceğiz milletimizden demişti. Erdoğan'ın da ara sıra helalleşmeden bahsettiğini biliyoruz. Mesela 2017 Mayıs'ında yanlışa düşen Erdoğan'ın tüm hakları helaldir, sizden de helallik istiyorum diyen oydu. Bu yılın Mayıs'ında pandemi sürecinde sıkıntıya düşen olduysa onlardan helallik dileyen de. Bu son beyanında İyi Parti Genel Başkanı Akşener şu karşılığı verdi. Sen unutmuş olabilirsin ama siyasetçi milletiyle kürsülerde değil sandıkta helalleşir. Madem helalleşmek istiyorsun korkma getir sandığı helalleşelim. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ise şu mukabelede bulundu. Helallik istediğinize göre siz de iktidara veda vaktinin geldiğini anladınız. Evet, sandık gelecek, halk kötü yönetimin faturasını kesecek ve siz gideceksiniz. Erdoğan'ın son helallik talebi pandemide sıkıntıya düşenlerle sınırlıydı. O da sıkıntıya düşen olduysa kaydıyla. Ki diğer beyanlarında güllük gülistanlık pembe tablolar çiziyor. Kapıcıların bile arabası var, ikinci elden araba yetişmiyor, kapanan şirket ve dükkan yok, diyordu. Oysa ekonomideki kötü gidişatın işsiz bıraktığı ve geçim sıkıntısı içinde kıvrandığı milyonlarca insan için gerçekler çok daha farklı. Ve onlar hakkımızı asla helal etmiyoruz, diyor. Bir de o hal ve tek adam rejiminde ayyuka çıkan hukuksuzluklarla temel hakları gasp ve ailecek bütün hayalleri mahvedilen milyonlar, zindanlardaki bebek, anne, hasta, yaşlılar var ki öncelikle helalleşmesi gerekenler onlar, iktidarın hala umurunda olmayanlar da.
Remzi Özdemir 13 Kasım tarihli Yeni Çağ gazetesinde Türkiye parsel parsel talan edilecek başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Microsoft'un patronu ilginç bir şekilde Türkiye'ye geldi. Bodrum ve Marmaris çevresinde bir hafta kaldı Bill Gates'in. Türkiye'de özellikle Aydın ve Muğla arasında 3 milyon metrekare arazi alacağı ve bu konuda görüşmeler yaptığı iddia ediliyor. Haberin doğruluğu net olarak bilinmiyor ama Gates'in dağ bayır gezmesi bu iddiaları güçlendiriyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Yine bir başka haber. Şirket satın almalar için aracı kuruluşlar Türkiye'de yabancılar adına birçok tesise teklif götürüyor. Özellikle dolar krizinden dolayı borç batağına saplanan ve bankalarla borcu sürekli yapılandırarak ayakta durmaya çalışan orta ölçekli işletmeler bu aracılarla pazarlık aşamasında. Başka bir gelişme. 250 bin dolarlık konut alımı karşılığında vatandaşlık satılması tam gaz devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vatandaşlık karşılığı 1218 arsa, tarla ve 29.140 konut iş yeri satıldığını açıkladı. 250 bin dolar ve üstü değerinde gayrimenkul alarak TC vatandaşı olanların sayısı ise 19.630 oldu. 30.358 taşınmaz vatandaşlık karşılığı yabancılara satıldı. Yine vatandaşlık karşılığı 1218 arsa, tarla ve 29.140 konut iş yeri satıldığını açıkladı. Bir başka satın alma borsada oluyor. Son 2 yıldır hep düşen borsa tüm olumsuz gelişmelere rağmen yükseliyor. Belirli banka ve devasa sanayi şirketlerinin hisseleri garip yöntemlerle alınıyor. Bir bakıyorsunuz haber geliyor, sert düşüş var ama bu hisselerde tam tersi alış var. Tüm bunlar ne anlama geliyor?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Eduardo Anelli'nin vefatının yıl dönümü.
Değerli dinleyiciler, Eduardo Anelli'nin vefatının yıl dönümü dolayısıyla sizler için hazırladığımız kısa programımızda birlikteyiz.
Avrupa'da İslam dininin gelişmesi ve hızla yayılması günümüzde birçok batılı uzman ve düşünürün dikkatini çekerken, aynı zamanda bu süreci şaşkınlık ve hayretle karşıladıkları anlaşılıyor. Almanya'da yayımlanan Der Spiegel dergisi, Avrupa'da İslam'ın durumu hakkında yayımladığı bir yorumda şöyle diyor. İslam dini, ilahi dinlerin arasında en canlı ve en dinamik dindir. Nitekim hiçbir dini toplumun büyüme hızı, İslam dininin büyüme hızına ulaşmamaktadır.
Günümüzde batılı gözlemciler ve düşünürler büyük bir şaşkınlık içinde İslam'ın hızla ilerlemesine şahit oluyor. Örneğin İspanya'da Endülüs devletinin çöküşü üzerinden 500 yıl geçtiği bir sırada İspanya gençleri artan bir şekilde İslam dinine yöneliyor. İslam dini hem Avrupa hem Amerika'da birçok insanı kendine çekiyor. Bu insanlar sözde uygar dünyanın maneviyattan uzak sokaklarında bir hidayet nuru arıyor ve böylece umutsuzluktan, amaçsızlıktan ve kaybolmuş olmaktan kurtulmaya çalışıyor. Gerçi Batı dünyasında Müslüman nüfusun artması daha çok Müslümanların Avrupa kıtasına göç etmesinden kaynaklanıyor ama aynı zamanda Avrupa insanları arasında İslam dinine yönelişte de büyük bir artış gözleniyor. Bu insanların büyük bir bölümü Avrupa toplumunun eğitimli ve seçkin insanlarıdır ve aralarında sanatçılar, yazarlar ve hatta batılı filozoflar da göze çarpıyor.
İtalyan ünlü milyarder ve senatör Fiat, Ferrari, Obeco, Lamborghini, Lancia ve Alfa Romeo gibi ünlü otomobil firmaları ve çok sayıda özel banka ve giyim firması ve birçok gazetenin sahibi Gianni Anelli'nin oğlu Eduardo Anelli, 6 Haziran 1954'te Amerika'nın New York kentinde dünyaya geldi. Eduardo ilk eğitiminin İtalya'da tamamladıktan sonra İngiltere'nin Atlantic Koleji'nde akademik eğitimine devam etti. Ve daha sonra da Amerika'nın Princeton Üniversitesi'nden Doğu Dinleri ve Felsefi branşında doktora derecesiyle mezun oldu.
Eduardo Anelli'nin ataları İtalya'da ünlü Fiat otomobil fabrikasını açarak bu ülkenin otomotiv sektörünün temelini attı. Nitekim günümüzde Eduardo Anelli'nin akrabaları Fiat fabrikasının yanı sıra birçok banka ve sigorta firması ve Juventus Futbol Kulübü'nün hissedarlarıdır. Eduardo'nun babası bir Katolik ve annesi Yahudi bir prensesti. Eduardo Anelli New York'ta ünlü Princeton Üniversitesi Dinler Felsefesi branşının öğrencisiydi. Anelli İncil ve Tevrat'ı baştan başa okumuştu ancak bu kitaplar onu tatmin edememişti. Eduardo henüz 20 yaşındayken bir gün uğradığı kütüphanede bir cilt Kur'an-ı Kerim'i gördü ve birkaç ayetini okuduktan sonra bu ayetlerin insanın kelamı olamayacağını anladı.
Eduardo Anelli, İslam dinini benimseme ve Müslüman olma macerasını şöyle anlatıyor. New York Üniversitesi'nde okurken bir gün kütüphaneye geldim ve kitapların arasında dolaşarak onlara bakıyordum. O sırada gözüm bir cilt Kur'an-ı Kerim'e takıldı ve bu kitabın içinde neler yazıldığını merak ettim. Kitabı aldım ve sayfalarına bakmaya başladım ve İngilizce yazılan ayetleri okudum. Bu sözcüklerin nurani sözcükler olduğunu ve bir insan tarafından söylenmediğini hissettim. Bu yüzden bu kitaptan çok etkilendim ve onu emanet olarak aldım ve daha fazla okumaya başladım ve onu anladığımı ve kabul ettiğimi hissettim.
Anelli, İslam hakkında titiz bir araştırma ve etüt yaptıktan sonra New York kentinde bir İslami merkeze uğruyor ve orada Müslüman olmak istediğini söylüyor. Eduardo Anelli şehadet getirerek Müslüman oluyor ve kendine Huşam Aziz adını seçiyor. Eduardo Anelli İslam üzerinde daha fazla araştırma yaptıktan sonra Şii mezhebine yöneliyor ve adını da Mehdi olarak değiştiriyor. Mehdi şöyle anlatıyor. Geceleri karanlık odada ve mum ışığında Kur'an-ı Kerim tilavet ediyorum. Bu iş öylesine ruhuma cila veriyor ki o sırada halim hiçbir zamanla mukayese edilemeyecek kadar bambaşkadır.
İslam dinini benimsemesi, mal ve serveti önemsememesi yüzünden Eduardo Anelli'nin babasının aile mirasını ona devretmemesine sebebiyet veriyor. Bu yüzden Gianni Anelli bir Hristiyan olan kardeşinin oğlunu Eduardo Anelli yerine seçiyor. Ancak bir süre sonra Eduardo'nun amca oğlu bilinmeyen bir kanser türü yüzünden hayatını kaybediyor.
Eduardo Anelli'nin Şii mezhebi ve İran İslam İnkılabı ile tanışması, İran'ın İtalya Büyükelçiliği basın ataşesi Dr. Muhammed Hasan Kadiri Abiyane'nin İtalya televizyon kanalından yayımlanan bir röportajıyla başlıyor ve Eduardo bu röportajı dinledikten sonra Abiyane ile görüşmek için İran'ın İtalya Büyükelçiliğine başvuruyor ve böylece Eduardo Anelli İran İslam Cumhuriyeti ile tanışmasına ve irtibata geçmesine vesile oluyor. Eduardo İmam Hümeyni'ye karşı büyük bir sevgi besliyor ve şöyle diyor: Kur'an-ı Kerim'in sözünü ettiği salih insanı ben İmam Hümeyni'de buldum.
Aslında Batı medyası ve basın organlarının İslam dini ve Müslümanlara yönelik eğilimi, özellikle İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonraki yıllarda sürekli hasmane ve kinle beraber olmuştur. Batı medyası, Batı emperyalizminin politikaları doğrultusunda barış ve sevgi dini olan İslam dinini büyük bir tehlikeymiş gibi tanıtmaya çalışıyor. Batı medyası, İslam dininden şiddet ve savaş yanlısı bir imaj sunmaya ve bu dini insan hakları ve demokratik ilkelere aykırı bir din gibi tanıtmaya ve Müslümanların zayıf olmasını da İslam dinine bağlamaya ve sonuçta bu dini modern dünyada gerekli etkinlikten yoksun bir din gibi göstermeye çalışıyor. Ancak İslam tealimiyle huzura kavuşan Eduardo Anelli bu tür suçlamaları ve iftiraları tahammül edemiyordu ve sürekli İslam hakikatini aydınlatmaya çalışıyordu.
Eduardo Anelli sahip olduğu nüfuzunu kullanarak İtalya'da bir televizyon kanalını İslam ülkeleri hakkında bir belgesel hazırlama konusunda ikna etti ve kendisi de bu belgeselin yapımını üstlendi. Eduardo bu doğrultuda İran'a da geldi ve belgeseli tamamlandıktan sonra da televizyonda yayımladı. Anelli belgeselin son bölümünü de yayımlandıktan sonra La Stampa gazetesinin yazarlarından Igor Mann'la bir münazara gerçekleştirdi. Yine Melun Salman Rushdie Kur'an-ı Kerim'e hakaret içeren kitabı yayımladıktan sonra İtalyan bir yayıncı bu kitabı yayınlamaya karar verdi. Ancak Eduardo Anelli bu haberi duyduktan sonra hemen yayıncıyı ziyaret ederek ona itirazda bulundu.
Eduardo Anelli Müslüman olduktan bir süre sonra Batı'nın sultacı emellerine karşı bir tehlike olarak algılanmaya başladı. Aslında Eduardo Anelli gibi ünlü bir ailenin ve Senatör Anelli gibi Fiat ve Juventus maliki çok ünlü ve çok zengin bir hanedanın tek evladıydı. Eduardo Anelli Kasım 2000 tarihinde şaibeli bir şekilde öldürüldü. Eduardo Anelli'nin cenazesi İtalya'nın kuzeyinde ve Turin kentinin yakınlarında bir karayolu üzerinde bulundu. Eduardo Anelli'nin Fiat marka otomobili de sinyal ışıkları yanık, kapıları açık vaziyette bir köprünün üzerinde bırakılmış halde bulundu.
Anelli ailesinin İtalya'da ünü yüzünden İtalya medya organları ve basını birkaç gün boyunca bu olay hakkında haber ve rapor yayımladı. Fakat hepsi hiçbir gerekçe göstermeksizin Eduardo Anelli'nin intihar ettiğini ileri sürdü. Ancak Eduardo ile uzun süreden beri tanışan İtalya'daki İranlı öğrencilerin derneği bir internet sitesinde yaptığı ifşaatta Anelli'nin Şii bir Müslüman olduğunu ve ölümü intihar olmadığını ve Siyonistlerce düzenlenen bir kumpas sonucunda gerçekleştiğini belirtti. Gerçi bu haber İtalya'da tüm medya ve basın organlarına gönderildi fakat bu haber İslam dini lehine olacağını düşünen söz konusu medya ve basın organlarının hiçbiri bu habere yer vermedi.
Yine ilginçtir ki hatta Eduardo Anelli ailesi bile sırf İtalya ve dünyada mevkilerini korumak için hiçbir zaman bu olayın araştırılmasını istemedi. Ve sonuçta Eduardo Anelli'nin cenazesi ölümünden birkaç gün sonra ve ölüm sebebini bulmak için hiçbir girişimde bulunmaksızın bir Hristiyanmış gibi aile mezarlığında toprağa verildi. Bu olayın ardından bir grup İranlı belgeselci olayı İtalya'da araştırırken İtalyan polisi tarafından tutuklandı. Aslında bu grubun tutuklanmasının esas nedeni hakikatin gün ışığına çıkmasını engellemekti. İranlı belgeselci grup birkaç gün gözaltında tutulduktan sonra terörist suçlamasıyla İtalya'dan sınır dışı edildi.
Gerçek şu ki mukaddes İslam dini tüm bireysel, sosyal ve siyasi alanlarda çok geniş kapsamlı ilkeleri gündeme getiren bir dindir. Nitekim uzun yıllar çeşitli dinlerin üzerinde araştırma yapan ve sonunda İslam dinini ve Şii mezhebini seçen birçok yabancı düşünürün de itiraf ettiği üzere en iyi talim, en yapıcı öğretiler ve en sağlam hükümler İslam dini ve Ehl-i Beyt mektebinde yer alıyor. Şehit Eduardo Anelli ise bu hakikati idrak edenlerden biriydi.
Evet, biz de Şehit Eduardo Anelli'yi saygıyla anıyor ve sözü Eduardo'nun bir açıklamasıyla noktalıyoruz. Şehit Eduardo Anelli şöyle diyor. İçinde yaşadığımız devran, değerlerin çöktüğü devrandır. Tek amaç para toplamaktır. Paraya tapmak uyuşturucu maddeden daha beterdir. Hepimiz gençlerin arasında uyuşturucu maddenin yayılmasından kaygı duyarız. Ama temeli insanların banka hesabındaki rakam olduğu bir dünyaya doğru sürüklendiğimizin farkında değiliz. Ancak tüm bunlar sona ermek üzere ve bence gelecekte Rönesans benzeri bir hareketin ardından artık Descartes'in akılcılığı ve tecrübeciliği temeline dayanmayan bir çağa giriyoruz. Bizler insanların doğayı sömürmesi, insanın insanı sömürmesinin hazırlık aşaması olduğunu unutmamalıyız. Görevi milyonlarca aileye hayat vermek olan otomotiv sektörünün tam tersini yapması doğru değildir. Bence para hedef değil, sadece vesile olmalıdır.
Değerli dinleyiciler, Eduardo Anelli'nin vefatının yıl dönümü isimli programımızı dinlediniz.
Sizden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Batı Asya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimize geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı'nın Suriye ziyareti,
ve Irak Başbakanı Kazimi'ye yapılan başarısız suikast olayı
geçen hafta Batı Asya bölgesinin önemli bazı gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
G20 Geçen hafta Salı günü Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Ali Nahyan Suriye'nin başkenti Şam'a kısa bir ziyaret gerçekleştirerek Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile görüştü. Bu ziyaret Fars Körfezi ülkeleri 11 yıl önce Suriye ile diplomatik ilişkilerini kestikten sonra üst düzey bir yetkilinin Şam'a yaptığı ilk ziyaretti. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı bu ziyarette dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Halife Şahin ve Birleşik Arap Emirlikleri Federal Gümrük ve Güzergahların Güvenliği Kurumu Başkanı Ali Muhammed Hamad Şamesi eşlik ediyordu.
Aslında Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Bin Zayed'in Şam ziyareti pek de tuhaf ve ani bir gelişme değildi. Zira Birleşik Arap Emirlikleri 27 Aralık 2018'de Şam Büyükelçiliğini yeniden açmış ve Abu Dhabi Veliaht Prensi ve Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetler Başkomutan Yardımcısı Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın 27 Mayıs 2020'de Beşar Esad ile ilk telefon görüşmesini gerçekleştirmesinden ve iki ülke 20 Ekim 2020'den itibaren diyalog sürecini başlamasından sonra gerçekleşti. Bundan başka iki ülke yetkilileri arasında da diplomatik temaslar olmuştu ki en önemlisi Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı Süheyl Mazrui'nin Suriye Petrol Bakanı Bassam Toma ile görüşmesiydi.
Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan'ın Suriye ziyareti iç ve dış arenalarda geniş tepkiyle karşılaştı. Suriye'de yayımlanan El Bas gazetesi Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Bin Zayed'in Şam ziyaretini ve Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile görüşmesini Arap dünyasında atılan köklü ve umut verici bir adım niteledi. Gazete ziyaretin önemi Suriye'nin içinde bulunduğu zorlu şartlarda ve Arap ülkelerinin yaptırımlarının son bulduğu bir sırada dayanışma politikalarına, istişare ve diyaloğa önem verilmesinden kaynaklandığını, zira bu ziyaret geriye dönüş olmayacağı ve Arap dünyasında zorlu sürtüşme dönemine son vereceği ve Arapların arasında istikrar, güven, halkçı ve resmi diyalog yolunu açacağı yönünde güçlü bir güvence olduğunu vurguladı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayımlanan El Ettihad gazetesi de bu ülkenin önceki tutumuna ve bu tutumdan çark edilmesini ve gerçek amacın ve niyetin ne olduğuna işaret etmeksizin Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan'ın Suriye ziyareti ve Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile görüşmesini Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suriye'de güvenlik, istikrar ve güvenliğin hamisi olduğunu ortaya koyduğunu ileri sürdü. Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Haliç Emarat gazetesi de Bakan bin Zayed'in Şam ziyaretinin sürpriz bir ziyaret olmadığını ileri sürerek şöyle yazdı. Şam-Abu Dhabi ilişkileri kesilmemişti. Birleşik Arap Emirlikleri Suriye en kötü şartlardayken bu ülkenin Arap Birliği'nin üyelerinden biri olarak toprak bütünlüğünün korunmasının temel yollarından biri olarak Suriye'nin Arap dünyasında rolünün önemine vurgu yaptığını iddia etti.
Tahran Radyosu.
Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan'ın Suriye ziyareti ve Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile görüşmesi Suriye'nin Arap dünyasında rolünü ihya edebilir. Arap ülkeleri son 10 küsur yılda Suudi Arabistan önderliğinde Suriye'nin Arap Birliği'ne üyeliğini engellediler. Ancak şimdi Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Bin Zayed'in Suriye ziyareti ve yine diğer bazı Arap ülkelerinin Suriye ile ilişkilerini ihya etme çabaları Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönüşünü hatta Mart 2020'de Cezayir'de düzenlenecek Arap Birliği Liderler Zirvesi'ne katılmasına zemin hazırlayabilir.
Bu doğrultuda Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Amamare, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan'ın Suriye ziyaretinden sonra yaptığı açıklamada Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönmesini isteyerek bu ülkenin birlikteki koltuğu Şam yönetiminin politikalarına karışmaksızın Suriye'ye iade edilmesi gerektiğini belirtti. Bakan Amamare, "Biz hiçbir zaman Suriye'nin Arap Birliği'ne üyeliği askıya alınmasını onaylamadık. Nitekim Suriye'nin Arap Birliği'ne üyeliği lağvedilmesi çözüm yolu değildir dedi. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan'ın Suriye ziyaretiyle ilgili Giresun Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Sayın Abbas Karaağaçlı'nın görüşlerini dinliyorsunuz.
Tabii ki çok olumludur. Açıkçası bir uzun vadeli zamandan beri Suriye istikrarsızlaştıran, Suriye'yi iç savaşa sürükleyen ve Suriye'de dünyanın dört bir çeşit tarafından getiren zani selefi teröristleri orada rejime karşı kullanan artık bunun bir sonuç vermediğini, Suriye halkıyla Suriye hükümeti, Suriye ordusu bütün bu zanilerin bu teröristlerin önünden, öfkesinden gelip onları bertaraf ettiğini ve ülkenin hemen hemen büyük sorunla hakim olduğunu gördükten sonra yavaş yavaş demek ki biz bir hatadayız, biz bir şey yanlış hesapladık diye düşündüler. Bu nedenden dolayı Mısır'dan da böyle bir adım gelmişti daha önceden. Suriye'yi Arap Birliği'nden çıkartanlar, yani Arap Birliği'nden çıkartanlar artık onu tekrar şapkalarına koyup düşündüler. Bir de nadir ülkeler var bu konuda. Muhtemelen Katar'dır bir normalleştirmede direniyor. Çünkü Katar'ın da biliyoruz ki Katar Taliban'la işbirliği tutan bir ülkedir. Yani bugün bu terör örgütlerinin arkası olan bir Katar'dan söz ediyoruz. Bu normalleşmeler iyi devam edecektir. Bundan sonra çünkü Suriye çok önemli bir ülkedir. Suriye çok Yani Orta Doğu'da herhangi bir savaş ve başta Mısır ve Suriye mutlaka olmalıdırlar. Suriye tekrar eski konumuna geliyor. Bundan sonra da eğer bölgenin istikrarı isteniyorsa, bölgede huzur, barış gelmesi istiyorsa tabiatıyla Suriye'nin yasal hükümeti olan, merkezi hükümeti olan Şam'daki hükümetle işbirliği yapmak herkesin kârına ve herkesin faydası olacak diye düşünüyorum. Şimdi Rusya artık göstermiştir ki bölgesel bir kişiden öteye uluslararası bir güçsüz. Daha önceden böyle bir Rusya savaş gemisi Akdeniz'e geçerken orada böyle bir sorun olurdu. Rusya Akdeniz'e mi atacak, Rus Akdeniz'lere mi atacak? Şu anda dünyadaki denklemler farklı türlü oldu. Amerikan emperyalizminin bütün bölgeyi Libya'dan ta tutun, ne diyeyim, Çöpler, Farsçılar'a kadar bütün bölgeyi ateşe atarken Rusya Suriye hükümetinin yanında yer aldı. Suriye'deki karşı devrimciler, Suriye'deki teröristlere karşı Suriye hükümetiyle beraber işbirliği yaptı. Ve bunun sonucunda da Suriye halkı dostuna diğer ülkeler de gördü ki evet Rusya burada çok süper bir güçsü. Dünyanın iki büyük gücünden birisi değil. Hem nükleer hem konvansiyonel silah olarak çok büyük bir güçsü. Bu nedenle dolayı bölgenin istikrarında önemli bir katkısı olacaktır. Kaldı ki Amerika'nın sözde demokrasi götürdüğü ülkeler hepsinin haline baktığımızda biz bakın önceden Libya'nın başkentine bakın, Yemen'e bakın. Suriye, Irak'a bakın hepsi harabeye döndüler. Yani Amerikan tipi bir demokrasi getirmek, Arap bağışsızlığı dediğimiz veya medeniyetler arası bu görüşmeler sonunda görüldü ki evet buralar bu ülkeler hepsi harabeye döndüler. Bu sebepten dolayı bunu anlaşılıyor ki buna bir denge olması lazım.
Sayın Abbas Karaağaçlı'ya teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta pazar günü Irak medyası başkent Bağdat'ın yeşil bölgesinden patlama ve silah sesi duyulduğunu, Başbakan Mustafa Kazım'ın bu bölgedeki rezidansı hedef alındığını duyurdu. Bu haberin ardından Başbakan Kazım'ı bir mesaj yayımlayarak evine başarısız bir İHA'lı saldırı düzenlendiğini doğruladı. Başarısız saldırı Irak içinde ve dışında geniş tepkiyle karşılandı.
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Mustafa Kazım'ın hedef alınması tehlikeli bir saldırı ve feci bir cinayet niteledi. Twitter hesabında bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Salih, Irak'ın kaosa ve anayasaya karşı darbeye sürüklenmesi asla kabul edilemeyeceklerini vurguladı. Iraklı politikacılardan Seyit Ammar Hekim de yaptığı açıklamada Başbakan Kazım'ın hedef alınması ülkeyi tehlikeli şartlara sürükleyeceğini ve Irak'ın dünya kamuoyu gözünde imajını zedeleyebileceğini belirtti. Hekim, Irak'ta yürütmenin başını hedef almak tehlikeli bir gelişme olduğunu ve hatta tehlikeli olayların habercisi olduğunu, yetkililer ve karar merkezleri bu olayın doğuracağı sonuçlara karşı koymak üzere harekete geçmeleri gerektiğini ifade etti.
Irak'ın En-Nasr İttifakı lideri ve eski başbakanlardan Haydar İbadi ile Başbakan Kazım'a yapılan saldırıyı şaibeli niteledi ve uyanık olma ve sağduyu çağrısı yaptı. İbadi şöyle ekledi. Düne kadar barışçıl protesto eylemi yapan protestocular öldürülüyordu ve şimdi başbakan hedef alınıyor. Baylar, biz savaş meydanında değiliz. Kanun Devlet İttifakı lideri ve eski başbakanlardan Nuri Maliki de Başbakan Kazım'ın rezidansına yapılan saldırıyı kınayarak bu tür durumlarda akılcı karşılaşmak gerektiğini belirtti. Kazım'ın hedef alınması güvenlik şartlarını bozmaya yönelik bir girişim olduğunu belirten Maliki, olaya şiddetten uzak bir şekilde yaklaşmak gerektiğini, herkese sağduyulu davranmaya çağırdığını kaydetti. Fethi İttifakı lideri Hadi Amiri de Başbakan Kazım'ın evine yapılan saldırıyı kınadığı açıklamasında olayın araştırılarak gerçeklerin ortaya çıkmasını ve saldırının sorumluları tespit edilmesini istedi.
Irak Başbakanı Kazemi'ye yönelik başarısız suikast olayından sonra bu saldırıyı düzenleyenlerin kimliği hakkında 3 senaryodan söz edildi. Irak içinde ve dışında direnişe karşı olanlar ve özellikle Suud rejimi, Kazemi suikastı Iraklı direniş gruplarının işi olduğunu iddia ediyor. Bu iddiayı körükleyen ise Suudi Arabistan'ın El Arabiye kanalıdır. Ancak söz konusu medyanın iddiasına tepki gösteren Irak'ın Asayip Ehli Hak Hareketi Genel Sekreteri Kays Haz Ali şu açıklamada bulundu. Hiç kimse görev süresi sona eren bir başbakanı öldürmek istemez. Eğer biz bir gün birini hedef alacak olursak İHA kullanmayız. Zira bunun için çok daha ucuz ve daha etkili yöntemler vardır.
Bir başka senaryoya göre başarısız suikast girişim Başbakan Kazım'ın yakınları tarafından tasarlanarak uygulandı. Bağdat'ın El-İttihat Etüt Merkezi Başkanı Mahmut Haşim'i yapılan suikast önceden planlanan bir komplo olduğunu belirterek şöyle diyor. Mustafa Kazım'ın rezidansının seçilmesi Yeşil Bölge'de ve Amerika Büyükelçiliği yakınında bulunması ve orada da Patriot füze savunma sistemi konuşlandırılmış olması bakımından önem arz ediyor.
Üçüncü senaryoda Başbakan Kazım'a yapılan başarısız suikastten Haçlı Şabi Hareketi sorumlu tutuluyor. Bir başka ifadeyle Suud rejimi, Siyonist rejim İsrail ve Amerika başarısız suikast planının perde arkasındaydı ve şimdi büyük bir propaganda kampanyası başlatarak bu suikastten Haçlı Şabi hareketini sorumlu göstermeye çalışıyor. Üstelik böylece Irak içinde ihtilafları da tırmandırarak zemini Haçlı Şabi'ye saldırı için hazırlamayı amaçlıyor.
Barışçıl protesto eylemi düzenleyen protestocuları hedef alma cinayetinin kınanması ve bu cinayeti işleyenlerin hakkında yargı süreci başlatılarak cezalandırılmaları, Başbakan Kazım'ın rezidansına saldıranların tespit edilmesi ve olayla ilgili soruşturmanın tamamlanması, gerginliklerin hafifletilmesi, medya tarafından tüm taraflarca uygulanan baskıların durdurulması, sokaklarda kışkırtıcı simgelerin toplanması ve halkın kaygılarının hafifletilmesi, seçim sonuçlarına ilişkin krizin çözümü için yasal yolların bulunması ve tüm tarafların bu yüzden şiddetle sarsılan güvenin kazanılması ve tüm tarafların medeni barışa vurgu yapmaları, Iraklı Şii grupların koordinasyon heyeti Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Yargı Yüksek Konseyi Başkanı oturumunda varılan 5 anlaşmaydı.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebilirsiniz.
Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle son eriyor. İslam İnkılabı Muhafızlar Genel Komutanı, Muhafızlar Ordusu Genel Komutanı düşmanların acımasız yaptırımlarının özgüven ve ilerlemeye sebep olduğunu söyledi. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı denizde silahlı kuvvetlerin varlığının güvenli ticarete sebep olduğunu söyledi. İran Serbest Ticaret Sanayi ve Özel Ekonomik Bölgeler Yüksek Konseyi Sekreteri, İran'ın özel ekonomik bölgelerinin yaptırımlara karşı koymadaki rolünü ve etkisini vurguladı. Amerika heyeti Suriye'deki Kürtlerin kontrolündeki bölgelere yasa dışı yollardan seyahat etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye sınırındaki askeri gücün arttırılması gerektiğini vurguladı. Rusya'nın Teknik Askeri İşbirliği Federal Servisi Direktörü, Rusya'nın 5. nesil savaş uçaklarını yapmak için Türkiye'ye yardım etme ihtimalinden bahsetti. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, ülkenin yaygın eleştirilere rağmen Libya'daki askeri varlığının süreceğini belirtti. Kaddafi'nin oğlu seçimlerde başkan adayı oldu. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 189 kişi daha hayatını kaybetti. Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti ortak sınır hatlarında nispeten sakin olduğu belirtildi. Hamas, Siyonist rejimi uyarıda bulunarak ateşle oynamayın dedi. Amerika Dışişleri Bakanı Blinken, Polonya-Belarus sınırındaki krizden Belarus ile Rusya'yı sorumlu tuttu. Rusya'nın yeni savaş uçağı Su-75 Checkmate Katar'da görücüye çıktı. İngiltere'de yaşanan patlamada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı ve Venezuela'da 12 bin kişilik orkestrayla rekor denemesi yapıldı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faksla yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.